Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim. Hayırlı dersler efendim. Evet. Özelden arkadaşımızın herhalde genele onun için yazmadı. Sigara içen bir arkadaşımız ki sigara ile ilgili bir soru soruyor. İsterseniz bir iki arkadaşın sorusu var, onları cevaplayalım. Ondan sonra dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatalım kardeşler. Sigaranın haramlılığı hususunda eğer Kur'an ve sünnette Bismillah. Sigaranın haramlılığı hususunda eğer Kur'an ve sünnette açık ve net bir şekilde isim belirterek bir delil ararsanız bunu bulamayacaksınızdır. Bunu bulamayacaksınızdır. Dolayısıyla bu konudaki, yani İslam'ın helal ve haram kılma hususundaki kurallarından habersiz olursanız, sigara gibi çirkin bir şeyin aslında Kur'an'ın sünnetin illet gerekçesiyle haram kıldığı bu çirkin şeyin mubahlığından bahsedersiniz. Yani helallığından, haramlılığına delil yoktur. Dolayısıyla eşyada asıl olan ibahedir. Açık ve net bir şekilde isim belirtilmediği için bunu helal kabul edeceksinizdir. Halbuki değerli arkadaşlar, soruyu soran kardeşim özellikle, halbuki İslam haram kılma hususunda her zaman isim zikretmemiştir. Bazen isim zikreder, bazen illet zikreder. İsim zikreder, ehli eşek etleri haramdır der. İsim zikreder, domuz eti haramdır der. Ama biraz önce de ifade edildiği gibi bazen de illet zikreder. İlleten haram kıldığı şeyler vardır. Sigara da bunlardan bir tanesidir değerli arkadaşlar. Hüküm illet üzere döner. Aynı illet neyde bulunursa onu haram kılar değerli kardeşler. İslam vücuda zarar veren, komşuya eziyet eden, malı telef eden her şeyi haram kılmıştır. Delilleri açarsanız açık ve net bir şekilde görürsünüz, okursunuz. Aleykümselam İzzet, hoş geldin. Vücuda zarar veren, komşuya eziyet eden ve malı telef eden her şeyi İslam haram kılmıştır. Dolayısıyla hüküm illet üzere döner kuralı kaidesi gereğince Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında bakıyorsunuz ki Allahu Azze ve Celle o Resul ki onlara güzel şeyleri, hoş şeyleri helal kılar, pis olan şeyleri de haram kılar. Çirkin şeyleri de haram kılar diyor. Araf suresi 157. Sigaranın güzel ve hoş bir şey olduğunu asla kimse söyleyemez kardeşim. Burada o Resul ki güzel şeyleri, temiz şeyleri helal kılar, pis olan, çirkin şeyleri, çirkin olan her şeyi de haram kılar. Sigaranın güzel olan, hoş olan bir şey olmadığı bellidir. Kokusu pis ve kendisi de zarar veren, israf olan pisliklerdendir kardeşlerim. Rabbim inşallah, özellikle soruyu soran kardeşimiz, bilmiyorum, belki de sigara içmiyorsun, yanında birileri var, onun için de sorabilirsin. Rabbim bu şekildeki çirkin bir işle iştigal eden bütün kardeşlerimi bundan uzak eylesin kardeşlerim. Açarsanız yine bakınız, Bakara suresinde Rabbimiz 195, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Bu ayet mutlak ve umum bir ayeti celiledir değerli kardeşler. Aleyküm selam. Aslında konu belki küçük bir sigara meselesidir ama buradaki kuralı güzel öğrenirseniz, yani sigara hususunun haramlılığına delalet eden bu delillerin mesajlarına dikkat ederseniz, bu size birçok yerde de lazım olacaktır. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Sigara içen bir insan, kendi eliyle kendisini tehlikeye atan bir insandır kardeşim. Kendi eliyle kendisini tehlikeye atan bir insandır. Tıbben de ispat edildiği gibi kanser, akciğer veremi gibi çeşitli öldürücü hastalıkları meydana getirir bu çirkin iş, biliyor musunuz? Onun içindir ki ayeti celilenin nuzul sebebi ne olursa olsun, yine burada bir kuraldan bahsedecek olur isek, itibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Burada yine bir kaide zikrettik. Ne anlatıyor bu kaide bize? Yani bununla ne anlatıyor İslam? Yani bir ayetin nüzul sebebi ne olursa olsun, kimin için inerse insin, hangi olay vesilesiyle inerse insin, bu önemli değildir. Bir hadisin vürüt sebebi kimle alakalı olursa olsun o anki, bu önemli değildir. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Yani hangi sebepten dolayı indiyse illa ona has bir şey değildir. İtibar lafzın umumiliğinedir. Kendi eliyle kendisini bir Müslüman tehlikeye atmaz kardeşler. Kendi eliyle kendisini tehlikeye atmaz bir Müslüman. Dolayısıyla İslam'ın Bakara suresi 195'te zikir geçen bu ayeti celilesi bizlere bir Müslümanın kesinlikle kendi eliyle kendisini tehlikeye atmamasını istiyor. Sigara ise tehlikenin ta kendisidir. Aleykümselam kardeşim. Sigara tehlikenin ta kendisidir. İnsan bile bile bunu içerse kendisini tehlikeye atıyor demektir. Aslında içen arkadaşlarımızın çoğu, içen insanların çoğu bunun tehlikeli bir şey olduğunu, birçok hastalıklara sebep olan çirkin bir şey olduğunu aslında biliyorlar. Ama nefislerine söz geçiremiyorlar kardeşlerim. Yine kardeşlerim bakınız, bazen bunun faydası vardır diye sigara içenler söz konusu oluyor. İçkinin faydasından bahsederek, ki bazı doktorlar işte yemekten sonra bir kadeh almanın hazım için, midenin hazmedebilmesi için faydalı olduğunu söylerler. Ve bunun gölgesinde bu tip işlerin meşruluğundan, onun devamından bahsetmeye çalışırlar veya helallığından bahsederler. Halbuki kardeşlerim, Bakara suresindeki içki ayetleri ile alakalı eğer mesajlara dikkat ettiyseniz, içkinin faydasından da bahsediyor, zararından da bahsediyor. Ama zararının faydasından daha fazla olduğundan dolayı ne yapmıştır? Haram kılmıştır. İçkinin faydası olabilir ama çok cüz'idir. Zararı daha fazladır, dolayısıyla haramdır. Sigaranın da belki tahmin etmiyorum ama, çünkü tıp hususunda bu konuda pek bilgim yoktur, bunun faydası da olsa cüz'i, sigaranın zararı daha büyüktür kardeşim. Onun içindir ki zararı faydasından çok olan bir şey haramdır İslam'da değerli kardeşlerim. Velev ki birileri bu tip çirkin işlerin cüz'i de olsa faydasından bahsederek bunu savunmaya da kalksa kardeşler. Ve yine değerli arkadaşlarım, Rabbimiz İsra suresinde 26-27, gereksiz yere saçıp savurma, israf etme. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar, arkadaşlarıdırlar diyor. Sigara bir ihtiyaç değildir kardeşlerim. Sigara ihtiyaç değildir, tamamen israftır. Eğer birileri kalkar da ben buna alıştım, bu benim için çok önemli bir ihtiyaçtır derse, bu sefer ona içki müptelası olan, içkisiz yapamayan, bu benim gerçekten ihtiyacımdır, bunu içmediğim zaman kafam dönüyor, midem bulanıyor, midem bulanıyor derse, ona da verilecek cevap yine, değerli arkadaşlarım, İslam bir şeyi haram kıldıktan sonra onu siz kendinize alıştırarak veya efendim ona alışkın olmanız onun bir ihtiyaç olduğu anlamına gelmez kardeşim. Onun şer'i bir ihtiyaç olduğu anlamına gelmez. Bu konuda da sigara israftır. Kullu musrifin haram ifadesiyle bütün israflar da haramdır kardeşim. Yazıyorsun değil mi bu delilleri? Bunları yazın inşallah. Bu konuda problemi olan arkadaşlarımıza da ne yaparsınız? Söylersiniz kardeşlerim. Yine arkadaşlar, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde la darara ve la zirara, zarar vermek de yok, zarara uğramak da yoktur. Şimdi burada mutlak ve külli bir kaideden bahsediyor İslam. La darara ve la zirara, zarar vermek de yoktur, zarara uğramak da yoktur diyor. Bu umum ve külli bir kaide çerçevesinde konuya baktığımız zaman, sigara mevzusuna baktığımız zaman değerli kardeşlerim, sigara içen kimse kendisine zarar verdiği gibi yanındaki insanlara da zarar verir ve malı telef eder. Gazicim belki üzerinde durduğumuz konu sigara konusu yani basit bir konudur ama eğer dikkat edersen burada önemli kaidelerden bahsediyoruz. Bu kaideler size her yerde lazım olacak kaidelerdir. La zarara ve la zirara. Biz şimdi sigarayı bu konunun içerisine aldık. Sigaraya bu anlamda bu delille cevap veriyoruz. Bunu başka mevzularda da kullanacaksınızdır. Biraz önceki zikri geçen itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Bak bunu da kullanacaksınızdır. Ondan sonra dersin girişinde yine bir kuraldan, kaideden bahsettik. Öyle mi? İslam her zaman ismen haram kılmaz, illeten haram kılar. Dolayısıyla hüküm illet üzere döner. Bu kaideleri yazmanız lazım bakın. Belki sigara küçücük bir mevzudur ama burada önemli kurallardan bahsediyoruz. Nokta bir meseledir ama diğer mevzulara nazaran ama önemli kurallardan bahsediliyor gazeciğim. Evet, zarar vermek de yoktur, zarara uğramak da yoktur. Sigara içen bir insan hem zarar veriyor kendisine hem de başkasına zarar veriyor. Kendisine zarar verdiği gibi başkalarına da zarar veriyor değerli kardeşlerim. Ve yine hatırlarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman elinden ve dilinden bir başkasının emin olduğu kimsedir. Bakınız bu da bir hadisi şerif. Burada da mükemmel bir kuraldan bahsediyor. Müslüman elinden dilinden başkasının selamet bulduğu kimsedir. Ne alakası var sigarayla derseniz, Müslüman eline sigarayı aldığı zaman başkaları ondan emin değildir. Başkalarına zarar veriyor. Elinde sigarası olan bir insanın elinden de dilinden de efendime söyleyeyim diğer bir Müslüman emin olamaz kardeşim. Rahatsız olur kardeşler. Hatta yine hatırlarsanız bir hadisi kutside ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Dolayısıyla onu sizin aranızda da haram kıldım diyor Allah Azze ve Celle. Zulmü kendi nefsime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Dolayısıyla birbirinize zulmetmeyin. Ne demek zulüm şimdi burada? Ne demek zulüm? Bunun birçok çeşidi olduğu gibi özellikle konumuzla alakalı sigara içen bir adam sigara içmeyenlerin yanında ona zulmediyor. Çocuklarına zulmediyor. Hanımına zulmediyor kardeşim. Bu bir zulümdür kardeşlerim. Bir zulümdür. Bu bir zulümdür kardeşler. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi arkadaş ile kötü arkadaşla oturanı şuna benzetiyor. Diyor ki iyi arkadaşla oturan kimse misk satan bir insanla, misk kokusu satan bir insanla oturan gibidir. Kötü arkadaşla oturan kimse ise diyor pis kokan körükçüyle oturan kimseye benzer. Dersi dinlemiyor musunuz? Ben kaydı yapıyorum. Dinlemiyor musunuz? Ders başlamadı efendim. Nerelerle uğraşıyorsunuz? İyi arkadaşla oturan ile kötü arkadaşla oturanın misali, güzel koku taşıyan kişi ile pis koku, pis kokan körükçünün misali gibidir diyor. Görüyor musunuz? Unutmayınız ki sigara içen kişi de aynen pis koku üfleyen kötü bir arkadaştır. İçenlerin dikkatine hiç kusura bakmasınlar. Gerçek olan budur değerli kardeşlerim. Belki tiskinirsiniz. Hazır önümüzde de Ramazan vardır. Hazır fırsat, tiskinir inşallah geri dönersiniz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, inanın sigara içen bir insanın cenazesi bile farklı, biliyor musunuz? Cenazesi farklı. Affedersiniz, dübüründen zift akıyor, zift zift. Ölümü bile farklı oluyor. Affedersiniz, dübüründen zift akıyor kardeşlerim. Yarın bir gün biraz ihtiyarladıkça görecektir o insan. Yanında kimse yemek yiyemez. Tiskineceklerdir bunların öksürmelerinden, tıskınmalarından arkadaşlar. Hulasayı kelam, Allahu Azze ve Celle bu çirkin şeyden bizleri uzak eylesin. Evet. Sorunun cevabı biraz geniş oldu. İnşallah faydalı olur. Kayıt da yapıyoruz. Bunu başkalarına dinletmek için ben biraz kasıtlı geniş tuttum. Şimdi Kur'an okuyarak kazanç elde etme meselesine gelince kardeşlerim, bunu da İslam yasaklamıştır. Bunu da İslam yasaklamıştır. Yani sizin delil olarak öne sürmüş olduğunuz sahabelerin bir yerde konakladığında o kavmin onları misafir etmeyip de kovalayıp ardından o kavmin reislerini akrep sokuyor veya yılan sokuyor. Ondan sonra sahabelerden bir tanesinin de Fatiha suresini, aleykümselam, Fatiha suresini rukye olarak kullanıp onlardan koyun almalarını, siz bu işe meşru bakılması gerektiğine delil getiriyorsunuz. Halbuki ikisi birbirinden farklıdır kardeşlerim. Halbuki ikisinin birbirinden çok farklıdır. Özellikle bakınız, özellikle Kur'an'ı geçim vasıtası edinenleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tenkit ediyor. Bakınız diyor ki, ümmetimden bir kısım insanlar Kur'an okuyacaklardır. Fakat okun avı delerek hızla çıktığı gibi onlar da süratle İslam'dan çıkacaklardır. Şimdi burada umum bir ifade var. Kur'an okuyor ama bunlar İslam'ın dışında olan insanlar. Acaba bunlar kimlerdir? Öncelikle bir soru işareti. İlla şunlardır bunlardır demiyoruz. Devam ediyor yine ikinci bir hadisi şeriflerinde, kim Kur'an okur da onunla insanları sömürür ve onların mallarını yemeye vesile edinirse kıyamet gününde yüzünün etleri dökülmüş olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Herhalde Kur'an okuyup da insanları sömürenler. Dinlerseniz inşallah ilerideki zikri geçen deliller iyice sorularınızı netleştirecektir. Yani cevap olarak size, zihninize bir netlik kazandıracaktır. Kim Kur'an'ı okur da onunla insanları sömürür ve onların mallarını yemeye vesile edinirse kıyamet gününde yüzünün etleri dökülmüş olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Bugün Kur'an okuyup da kardeşlerim, insanları sömüren insanlar çoktur. İnsanları sömüren, özellikle arkadaşımızın yazdığı gibi, imamlar, hocalar, efendime söyleyeyim, müezzinler kardeşimizin yazdığı gibi Kur'an'ı okuyup insanları sömürüyorlar kardeşlerim. İnsanları sömürüyorlar. Hadisin tekrarında fayda vardır. Kim Kur'an'ı okur da onunla insanları sömürür ve onların mallarını yemeye vesile kılarsa bunu, kıyamet gününde yüzünün etleri dökülmüş olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Görüyor musunuz? Allah'ın huzuruna gelecek kardeşler. Bakınız yine benden bu zikri geçen hadislerin yerini, numarasını isteyebilirsiniz. Ben fazla uzamasın diye kardeşimizin sorusunu cevaplıyorum. Kısa sürsün diye. Ubade ibn Samit radıyallahu anhu şöyle diyor. Suffe ehlinden bir takım insanlara yazı yazmayı ve Kur'an okumayı öğrettim. Buraya dikkat ediyorsunuz. Onlardan bir şahıs bana bir yay hediye etti. Yay. Ok atmak için bana bir yay hediye etti. Ben de kendi kendime dedim ki ben bunu alayım, Allah yolunda ok atarım. Allah yolunda ben bununla savaşırım. Yine de gönlümde bir rahatsızlık hissettiğimden dolayı bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. Ya Resulallah, kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kimselerden bir şahıs bana bir yay hediye etti. Bu bir maldır. Bununla Allah yolunda ok atarım düşüncesiyle aldım. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kardeşlerim. Bismillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunun sebebiyle ateşten bir halkanın boynuna takılması seni sevindiriyor ise onu kabul et diyor. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Bunun sebebiyle ateşten bir halkanın boynuna takılması seni sevindiriyor ise onu kabul et dedi. Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin, Hakim'in Müstedrek'inde, Beyhaki'nin Sünen'inde ve Şeyh el-Elbani'de bunu Silsiletü Sahiha'da sahihliyor. Burada gördüğünüz gibi Kur'an öğretme mukabilinde bir şeyler almak haramdır kardeşlerim. Haramdır kardeşlerim. Ubey ibn Ka'b şöyle diyor. Bir adama Kur'an öğrettim. O da bana bir yay hediye etti. Biraz önceki Ubadet ibn Samit, bu da Ubey ibn Ka'b biliyorsunuz. Kur'an'ı en güzel okuyan karilerden bir tanesi, sahabi radıyallahu anhu. Bir adama Kur'an öğrettim. O da bana bir yay hediye etti. Ben bunu Resulullah'a zikrettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o yayı alırsan ateşten bir yay almış olursun. Ben de onu derhal geriye iade ettim diyor. İbn-i Mace'nin Süneni, Beyhaki'nin Süneni, Şeyh el-Albani bunu İrvay-ı Galil'de de sahihliyor kardeşlerim. Yine Ebu Derda'dan gelen başka bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Kur'an'ın talimine karşı ücret alarak, velev ki bir yay da olsa, bunu alırsa, Allah ateşten bir yayı ona gerdanlık yapar. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Her kim Kur'an talimine karşı, Kur'an öğretimine karşı, ücret olarak velev ki bir yay dahi alsa, Allah ateşten bir yayı ona gerdanlık yapar. Görüyor musunuz? Allah ona ateşten bir gerdanlık yapar. Subhanallah. Bu da Beyhaki'nin Süneni, Elbani. Bunu da Silsiletü Sahiha'da sahihliyor kardeşlerim. Hazır konu açılmışken, bu da bildiğiniz gibi bugün Müslümanlar arasındaki önemli problemlerden bir tanesidir. Allah'ın kitabını kazanç elde etmek için vesile ve vasıta ediniyorlar. Bunlardan haberdar olmamız herhalde menfaatimize olacaktır. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhudan rivayet edilmiştir. İmran, Kur'an okuyan ve sonra da el açan okuyucuya rastladı. Kur'an okuyor ve ondan sonra el açan bir okuyucuya rastladı. Ve bunun üzerine musibet anındaki okunan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okudu ve sonra şöyle söyledi. Arkadaşım, bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O şöyle buyuruyordu. Her kim Kur'an okursa karşılığını da Allah'tan dilesin. Karşılığını Allah'tan istesin. Çünkü bir takım kavimler gelecektir ki ileride Kur'an okuyacaklar ve bunu vesile edinerek insanlardan dilenecekler. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Kur'an okuyan birisini görüyor. Ardından da elini açan birisine denk geliyor. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu ne yapıyor? Taaccüp ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Muhakkak ki biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz. Bunu okuyor, ondan sonra da adamı uyarıyor. Arkadaşım, kardeşim, sen ne yapıyorsun? Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Her kim Kur'an okursa karşılığını Allah'tan dilesin, Allah'tan istesin. Çünkü ileride bir kavim gelecektir ki Kur'an okuyacaklar ve bunu vesile edinerek insanlardan dileneceklerdir. Kur'an vesilesiyle dilenmek, birilerinden bir şeyler almak değerli arkadaşlarım yasaktır. Yasaktır. Bugün gerçekten işi gücü olmayan bir takım Kur'an öğreticilerin bakıyorsunuz ki bu anlamda bunu bir meslek haline getiriyorlar. Ya ne olur ki geçimini sağlayalım, şu olur bu olur şeklinde bu işe zorluyorlar. Onun da artık canına minnet gidiyor, geliyor oralardan konuyla ilgili ne yapıyor? Ücret alıyor kardeşlerim. Eğer kitap ve sünnet bizim ölçümüz ise, öyle mi? Kitap sünnet eğer bizim ölçümüz ise, ki ölçümüzdür, kesinlikle bu gibi çirkin işlerden uzak duracağız kardeşlerim. Allah'ın kitabını yine onun rızası için öğreteceğiz kardeşlerim. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Yine bakınız bir hadisi şerif kardeşlerim, aleykümselam. Yine bir hadisi şerif. Kur'an'ı okuyun ve onunla amel ediniz. Onu geçim kaynağı yapmayınız. Evet, Kur'an'ı okuyunuz ve onunla amel ediniz. Sakın onu geçim kaynağı yapmayınız. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde kardeşlerim. Gazi kardeşimizin de yazdığı gibi, ümmetimin kurraları, hafızları genellikle münafık olur. Allahu Ekber. Gerçekten tüyleri ürpertici bir ifade. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür, hadisi şeriftir Gazi kardeşimizin yazdığı. Ümmetimin kurraları genellikle münafık olur. O da Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Şeyh El Albani de onu sahihliyor. Numarasını falan verebilirim. Burada kardeşlerim, gördüğünüz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en son ifadesi çok önemli. Kur'an okuyunuz, onunla amel ediniz. Yani Kur'an kendisiyle amel edilmesi için öğrenilir. Kur'an kendisiyle amel edilmesi için öğrenilir. Kur'an geçim kaynağı edinilmez kardeşim. Kur'an'ı eğip bükerek bir takım efendim insanların okuyamayacakları zorlukta çerçeve haline getirmek, aleykümselam, posterler haline getirerek bunu geçim kaynağı yapmayacaksınızdır. Bunu geçim kaynağı yapmayacağız kardeşim. Kur'an'ın gayesini, hedefini saptırmayacaksınız kardeşim. Bugün Müslümanlar, Müslümanım diyenler ne yazık ki Kur'an'ın gaye ve hedefini saptırmışlardır. Onu okuyacakları yerde, onunla amel edecekleri yerde, Kur'an'ın hayatından, Kur'an'ın mesajlarından fersah fersah uzak olan insanlar odalarına asmış oldukları bir takım levhalarla, ayetel kürsülerle, şunlarla, bunlarla güya Müslüman olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Evet, mescitleri ve Kur'an yazılarını süslerseniz yok olur gidersiniz. Zannedersem o da Ebu Derda'nın sözüydü Gazi kardeş. Ebu Derda'nın sözüydü. Evet. Ebu Derda'dan geliyor Cami-i Sagir'de. Evet. Ebu Derda'nın sözüdür. Evet kardeşler. Hulasayı kelam, sormuş olduğunuz bu sorunun da cevabı inşallah alınmış oldu. Konuyla ilgili bizim son ifadelerimiz inşallah şöyle olsun. Rabbimiz bizlere bu konuda Kur'an-ı Kerim'e hakkıyla sarılan, onu okuyan, onu tefekkür eden, onu tedebbür eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Onu geçim kaynağı yapmayan, bilakis onu Allah rızası için başkalarına öğreten insanlar olmamızı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Gelelim dersimize değerli arkadaşlarım. Bugün yine kardeşlerden bir tanesi bize sünnetle ilgili bir ders yap hocam. Sünnetle alakalı bir ders yaparsanız aleykümselam memnun oluruz dedi. Bu arkadaşımız yeni kardeşlerimizden bir tanesi ve bununla beraber şu an etrafında birçok kimsenin bizi dinlediğini haber veriyor. Ben seviyeyi biraz düşük tutarak bugün sizlere inşallah sünnete göre hareket etmenin vacip, ona zıt olan şeyleri terk etmenin de aynen vacip olduğunu anlatan bir ders inşallah dile getireceğim. Sorunuzu alayım. İnşallah sonra derse başlayayım. Yazarsanız arkadaşım sorunuzu alayım. Ben teşekkür ederim. Dersi işleyeceğimiz dersin içerisinde sorunuza cevap mahiyetinde bir şeyler varsa ben yine derse başlarım. Evet, buyur, seni dinliyorum kardeşim. Namazla ilgili, buyur efendim, buyur. Sorunuzu sorduğunuzda namazla ilgili sorduğunuz ortaya çıkacaktır. Acele et bakayım efendim. Acele et efendim. Aleyküm selam. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Yazık ki benim çok uzun yıllardır kılmadığım namaz borcum var. Evet efendim. Peki, namazın kazasından mı? Ve deniliyor ki sünnet yerine farzları eda et. Aslında güzel bir soru kardeşim. Sorunuz güzel. Ben bunu biraz geniş tutayım inşallah. Sorunuz güzel. Bu anlamda da bu anlamda da yine Müslümanım diyenlerin problemleri var. Doğru değil efendim. Doğru değil. Öncelikle değerli arkadaşlarım, öncelikle namazın kazası denilen bir olay İslam'da var mıdır? Evet. Öncelikle bunun cevabını Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında aramamız gerekir. Namazın kazası denilen bir olay var mıdır? Varsa bunun delilini alabilir miyiz? Senelerdir bu anlamda araştırma yapan, soruşturma yapan ilim ehli namazın kazası denilen bir olayın olmadığını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, her kim bir namazı unutarak kaçırır ise hatırladığında kılsın. Ve yine her kim bir namazı uyuyarak kaçırır ise o namazı uyandığında kılsın. Bu namazların bundan başka kefareti yoktur. Bakınız, ifadelere dikkat ediyorsunuz. Bunun bundan başka kefareti yoktur. Unutabilir, hatırladığında kılacaktır. Uyuyabilir, uyandığında kılacaktır. Allah Resulü'nün yine başka bir hadislerinde buyurduğu gibi, uyku anında namazı kaçırmak taksirattan değildir. Sorumluluk gerektirmez. Yani günah değildir. Kendisi bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu olay başına geçmiştir, gelmiştir. Uyuyarak kaçırmışlardır ve uyandıklarında kılmışlardır kardeşlerim. Onun için orada bu ifadeyi kullanmıştır. Kim uyuyarak kaçırırsa uyandığında kılsın, unutarak kaçıran da hatırladığında kılsın. Bunun bundan başka kefareti yoktur kardeşlerim. Şimdi bizim kalkıp da Allah'ın huzurunda kendi kafamıza göre mazeret öne sürmemiz, kendi kafamıza göre bir takım şeyleri mazeret kabul etmemiz, onların illa Allah indinde mazeret olacağına delalet etmez kardeşlerim. Yani kendi öne sürdüğümüz, adına mazeret dediğimiz şeyler Allah indinde mazeret değildir. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ve şu kaideyi kafanıza güzel yazıyorsunuz. Allah indindeki mazeretin tayini insanların seçtikleri ile değil, Allah'ın seçtikleri iledir. Kafamıza güzel yazıyoruz bakınız kardeşlerim. Allah indindeki mazeretin tayini kulların seçtikleri ile değil, Allah'ın seçtikleri iledir. Onun içindir ki bizim kendi kafamıza göre adına mazeret dediğimiz şeyler Allah indinde mazeret olmaz kardeşim. Niye namaz kılmıyorsun? Yorgunum. Ya neden namaz kılmıyorsun? Çalışıyorum. Neden namazı aksatıyorsun? İç çamaşırlarım kirli. Falan filan. Ve bunların da mazeret olduğunu zannediyor. Bunları sen mazeret kabul ediyorsun. Sen zannediyorsun arkadaşım, bunların Allah indinde mazeret olduğunu nereden biliyorsun? Nereden çıkardın bunu? Onun için kuralı kafamıza güzel yazmamız gerekir. Allah indindeki mazeretlerin tayini onun seçtikleriyledir, kulların seçtikleriyle değildir. Allah namazın terki hususunda özür, diğer bir ifadeyle mazeret şunları sayar. Kadınsanız ay halinde. yani şuurlu, bilinçli bir şekilde ay hali olan, hasta olan bir kadın ne yapar? Namazı terk eder. Namazı terk eder. Şimdi bakınız, buraya iyi dikkat ediniz. Eğer bir Müslümanın namazının kazası denilen bir olay olmuş olsaydı, kadınlar Ramazan günü hastalandıkları zaman, hastalık derken ay hali, yani bazen yanlış anlaşılıyor, ay hali olduklarında orucu da terk ederler, namazı da terk ederler. Oruçlarını kaza ederler ama namazı kaza etmezler. Orucu kaza ederler ama namazı etmezler. Şimdi bir Müslümanın namazının kazası denilen bir olay olmuş olsaydı, kadının etmesi gerekirdi. Namazın kazası olmaz kardeşim. Namazın kazası denilen bir şey yoktur. Hulasa-i kelam, birinci, özür, Allah indindeki mazeret diğer bir ifadeyle, kadınsınız, ay halinde namazı kılmıyorsunuz. Ve bunun kazası da yoktur. İkincisi, kadın ve erkek, unutuyorsunuz, unutarak namazı kaçırıyorsunuz, uyandığında kılıyorsunuz. Yani unutmak bir mazerettir. Allah indinde unutmak bir özürdür. Çünkü bunun da delili vardır kardeşim. Üçüncüsü, uyumak kardeşim. Uyumak bir özürdür. Uyandığında kılsın diyor. Bu da yine Allah indinde mazeret kabul edilmiştir. Bunun haricinde hiç kimse bir mazeret öne süremezler kardeşlerim. Ya ruhunuz çıkacak, ölü olacaksınız, ya da aklınız gidecek, deli olacaksınız. Namazın terki denilen bir olay yoktur kardeşler. Bakınız değerli arkadaşlarım, özellikle konu ile alakalı, Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında savaşta bile namazdan bahsediyor. Ey Muhammed, ordunu ikiye böl, namazı kıl. Namazı kıl diyor. İyi dinleyin, inşallah sorularınıza da cevap vereceğim. Şimdi hoca efendilerin demeleri, söylemeleri delil olmaz kardeşlerim. Bakınız, biraz önce ben bir kuraldan bahsettim. Bunları güzel anlamaya çalışın. Bu size her yerde lazım olacaktır. Hoca dedi diye doğru kabul edersek, işte zamanımızdaki arzı endam eden birçok problemler içerisinde yüzer dururuz kardeşler. O hoca efendilerden bunun delilini isteyin. Öncelikle o mübarek gecelerin delilini isteyin. Yani nereden tutsanız elinize geliyor. Hangi mübarek gecelerden bahsediyorsunuz? Kandil gecelerinden mi bahsediyorsunuz? Aleykümselam Cafer'im, hoş geldiniz. Önce öyle geceler var mı? Ondan sonra o gecelerde kaza namazı denilen olay var mı? Sorgulayın arkadaşım bunu ya. Sorgulayın bunu. Yani değerli arkadaşlarım, bahsedilen bu gibi mevzular acaba bakkaldan, manavdan aldığımız patatesten, domatesten daha mı önemsiz? Onları bile alırken affedersiniz mıncıklıyoruz, cıncıklıyoruz, aman ha iyisi olsun diyoruz. Dini meselelerde böyle bir hassasiyet gözetmiyoruz kardeşim. Hulasa sorun arkadaşlarım, şühada kardeşimizin soru olarak yönelttiği, tevcih ettiği o sözü okudum ve cevap veriyorum. Hocalar söyleyebilirler, imamlar söyleyebilirler arkadaş. Araştırın bakalım bunlar doğru mu? Var mı böyle mübarek geceler? Var mı namazın kazası denilen olay? Varsa bunun delilini Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetinden getirin. Onun içindir ki biraz önceki ayeti tekrar edelim. Ey Muhammed, ordunu ikiye böl. Savaşta namazdan bahsediyor kardeşim. Savaşta namaz, cemaatle namazdan bahsediyor. Bir kısmı düşmana karşı dururken diğer kısmı namaz kılıyor kardeşim. Bugün namazı terk eden bey namazların bundan daha önemli, öne sürebilecekleri ne olabilir ki? Aleykümselam. Ne olabilir ki? Bugünkü bey namazların bundan daha önemli mazeretleri olabilir mi? Savaş ortamında bile Namaz deniliyor arkadaşım. Namaz. Namaz kıl diyor. Namazın terki denilen bir şey olmaz. Yani
iradeye bağlı olarak bir insan namazı terk edemez. Her kim bir vakit namazı terk ederse bütün amellerini iptal eder. Namazın terki ile alakalı burada defalarca sohbetler yapılmıştır. Gerek hocalarımız, gerek diğer kardeşlerimiz tarafından, gerek bizim tarafımızdan. Namazın İslam'da terk etmenin, namazı İslam'da terk etmenin hükmü nedir? Defalarca bunlar anlatılmıştır. Hangi hadis-i şerif bunu almamız gerekir? Hangi hadis-i şerif kardeşim? Bu şekilde bir gece yoktur. İslam'da sadece ve sadece Kadir gecesi vardır. Kadir gecesi vardır. Bin aydan daha hayırlıdır. Ama diğer o Mevlid kandili dediğiniz, Berat kandili dediğiniz, efendime söyleyeyim, diğer Regaib kandili dediğiniz, bunlar Allah Resulü döneminde olan, kutlanan, Resulullah'ın vefatından sonra sahabe tarafından bu geceleri, efendime söyleyeyim, ihya, işte böyle bir gece vardır, bu geceyi ihya edelim diye sahih bir rivayet yoktur kardeşlerim. Sahih bir rivayet yoktur. Bunlar hep uyduruk olan şeylerdir. Ama Kadir gecesi, ki Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği gibi Ramazan'ın içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece, onu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi bir hadislerinde, onu da Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde arayın diyor. Çünkü bana unutturuldu Kadir gecesi diyor. Bana unutturuldu, onu Ramazan'ın 10 gününün tekli gecelerinde arayın. 21, 23, 25, 27, 29 kardeşlerim. Kadir gecesinin haricinde Mevlid kandili, Miraç kandili, Regaib kandili, Berat kandili, bunların hiçbirisi sahih değildir kardeşlerim. Burada yeni duyuyorsunuz diye hemen itiraz etmeyin. Araştırın, soruşturun. Şunu hatırlatmakta fayda vardır. Unutmayınız ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve makadahu minen nar." Her kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse, kasten isnat ederse cehennemdeki oturacağı yerine hazırlansın. Resulullah adına hadis uydurmak, özellikle bu tip gecelerle alakalı bir şeyler uydurmak, anlatmak, Allah korusun insanın cehenneme yuvarlanmasına sebep olur. Bununla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan bir hadisi bile bile inkar etmekte insanın yine cehenneme yuvarlanmasına sebep olur. Yani bunu hatırlatmamdaki sebep kardeşlerim, bu konularda çok dikkat etmemiz gerekir. Çok dikkatli olacağız. Yani sizin hadis olarak öne sürdüğünüz şeyi eğer inkar edersem benim halim perişan olur. Hayır, şaşırmayacaksınız. Ben buradaki bu sözlerimle sizi şaşırtmadım. Sizin şaşkın bir halde olduğunuzu hatırlattım. Sanki siz önceden şaşkın değil miydiniz? Veya 15-20 dakikalık bir ders yapıyorum. Adam diyor ki hocam kafamı karıştırdın diyor. Kafamı allak bullak ettin diyor hocam veya abim. Halbuki benim anlattığım Kur'an ve sünnet çerçevesindeki o nasihat onun kafasını karıştırmadı. Onun kafasının karışık olduğunu hatırlattı. Bunu birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Şaşırmayacağız kardeşim. Niye şaşıracağız ki? Elimizde Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti gibi değerli bir ölçü vardır. Allahu Azze ve Celle Nisa suresi ayet 59'da ne diyor? Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer aranızda bir mevzuda niza ederseniz فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا Eğer bir mevzuda niza ederseniz, ki dini konulardadır elbette, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa onu Kur'an'a ve sünnete götürün diyor. Şimdi biz burada Müslümanlar olarak elhamdülillah bir takım yanlışlarımız da olsa biz sizi Müslüman kabul ediyoruz. Sizler de bizi Müslüman kabul ediyorsunuz. Bizler kardeşiz. Çirkin arızalarımız da söz konusu olsa biz inanıyoruz ki cahil bırakılmışız, aldatılmışız, kandırılmışız. Biraz da bizim tembelliğimiz bizi bu noktaya getirmiş. Ama inşallah Rabbim bizlere uyanmayı nasip eder ve biraz önceki ayeti cellenin mucibince meselelerini Kur'an'a ve sünnete götüren basiretli insanlar oluruz. Burada bakınız, Tevrat'a, o tahrif edilmiş Tevrat'a davet etmiyoruz. Tahrif edilmiş İncil'e davet etmiyoruz. Gelin şeyhimizin elini öpün de sizi sırat köprüsünden geçirsin demiyoruz. Bizim mezhebe kayıt olun da kurtulun, böyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. Gelin Allahu Azze ve Celle'nin biricik Resulünün çizmiş olduğu sünnete ittiba edelim. Onun yolunu takip edelim. Gelin hep beraber onun yolunu takip edelim kardeşlerim. Gelin hep beraber ihtilaf anında meselesini şeyhine götüren insanlar değil, İhtilaf anında meselesini mezhebine, meşrebine götüren insanlar değil, İhtilaf anında meselesini kendi hocasına götüren insanlar değil, ayeti celilede buyurulduğu gibi ihtilaf anında meselesini Kur'an'a ve sünnete götüren insanlar olalım gelin. Gelin hep beraber bunu yapalım kardeşler. Çünkü o ayeti celilede farkındaysanız, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ihtilaf anında meselenizi Kur'an'a sünnete götürün diyor. Ve son ifadesi de zalike hayru ve ahsanu tevile. Bu var ya, bu hareketiniz sonuç itibariyle güzel olan bir şeydir. Netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Hayırlı bir sonuç arayanlar, güzel bir netice isteyenler ihtilaf anında Kur'an'a sünnete başvurmaları gerekir kardeşler. Yıllarca birileri bir şeyler bize anlatabilirler. Senelerce bir şeyler anlatılabilir. Ve bunu anlatan insanlar kelli felli adına hoca denilen kişiler, kimseler de olabilirler. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Bakmıyor musunuz çevrenize? Bugün din adına simsarlık yapan bir sürü kişiler, kimseler kendi aralarında korkunç ihtilaf içerisindedirler. Aynı dinin müntesibi olduğunu söylerler. Akidevi parçalanmışlık, ameli parçalanmışlık, ahlaki ihtilaflar söz konusudur. Ve herkes kendisinin doğru yolda olduğunu söylüyor. Ve herkes kendisinin ölçüsünün Kur'an ve sünnet olduğunu söylüyor. Allah aşkına azıcık düşünmek gerekmez mi? Herkesin Kur'an ve sünnet dediği şu ortamda hala bir birlik ve beraberlik söz konusu değilse ortada ciddi bir arıza var demek değil midir? El cevap, elbette ki vardır kardeşler. Ne demek Kur'an ve sünnet diyoruz ama hala ihtilaf içerisindeyiz. Hala ihtilaf içerisindeyiz. Peki Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ihtilaf sepeti mi? Herkes Kur'an ve sünnet diyor, ihtilaf içerisinde. Haşa. Rabbimiz Kerim kitabında اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ ف۪ي اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا. Siz o Kur'an'ı hiç düşünmüyor musunuz? Hiç tefekkür etmiyor musunuz? Hiç tedebbür etmiyor musunuz? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olmuş olsaydı, onun içerisinde birbirine muhalif çok şeyler bulurdunuz. Rabbimiz bununla Kerim kitabında diğer bir ifadeyle indirmiş olduğu zikrinin içerisinde birbirine tezat bir şeyin olmadığını söylüyor. Allah'ın vahyinde birbirine tezat bir şey olmaz. Allah birbirine tezat bir şey konuşmaz kardeşlerim. Onun içindir ki Kur'an ve sünnette tezat bir şey yoktur, ihtilaf yoktur. Eğer ortada arzı endam eden bir ihtilaf varsa, ki öyle görünüyor herkesin de gördüğü gibi, bu suç insanlarındır. Bu arıza inandım diyenlerindir kardeşlerim. Ve bunun sağlamasını da açık ve net bir şekilde meseleyi Kur'an'a sünneti hakiki olarak götürdüğünüzde sağlamasını yapmış olursunuz. Yıllardır hocalar bize bunu anlatıyorlar. Peki efendim, hocam senelerdir bunu anlatıyorsun, bunun delilini alabilir miyiz? İşte bu soru var ya, bu soru Allahu Azze ve Celle'nin bize öğrettiği bu kural gereğince sorduğumuz bu soru, delilsiz körü körüne hareket eden adamın ayağının bağlarını kesiyor. Şah damarından onu zedeliyor, koparıyor şah damarını. Çünkü Rabbimiz öğretmiştir bu kuralı bize. Kul hatu burhanakum in kuntum sadık. De ki davanızda sadık iseniz delil getirin. Hadi bakalım. Dindir dediğiniz şeyin dinden delilini getirin bakayım. İslam'dandır denilen şeyin İslami kaynaklardan delilinin getirilmesi gerekir. Nerede bu deliller? Ben adama delil soruyorum. Adam hala diyor ki ya sen nasuhu bilmenden daha mı iyi biliyorsun? Ben adama Kur'an sünnetten ayet ve hadis soruyorum, onu istiyorum. Diyor ki sen diyor bizim mübarekten daha mı iyi biliyorsun? Ben ondan delil istiyorum. Adam hala diyor ki mezhep imamlarının bundan haberi yok muydu? Bu o adamın cahilce hareket ettiğinin bir delilidir. Körü körüne hareket ettiğinin bir delilidir. Körü körüne bir din yaşadığının delilidir kardeşim. Artık uyanmamız gerekir. Artık bu gafletten uyanmamız gerekir. Allahu Azze ve Celle davasında sadık olanların delil getirmelerini istiyor. Diğer bir ifadeyle sadık bir davanın delili olur. Senelerce televizyon ekranlarında, radyo mikrofonlarında şarlatanlık yapanlar namazın kazasından bahsederler. Senede bir iki sefer gelen gecelere sığdırırlar. Ramazan'da Müslüman, Şevval'de demokrat hesabı insanları bu yönlü aldatırlar bu din simsarları. Çoğu da bilmiyor bunu. Delil kardeşim, delil. Senelerdir bunu anlatıyorsun. Delil, delil, delil. Nerede bunun delili? Adam senelerce müftülük yapmış. Senelerce vaazlık yapmış. Oturduk bir ortamda mezhep ve meşreplerden söz konusu edildi. Mezhep ve meşrebin Kur'an ve sünnette olmadığını kendi ağzıyla söylettirdim. Kur'an'da var mı? Yok hocam. Sünnette var mı hocam? Yok dedi. Daha ben sormadan onun etrafındaki insanlardan, peki enişte, eniştesiymiş ki bu ifadeyi kullandı. Peki enişte sen bize mezheplerin Kur'an'da geçtiğini söylemiyor muydun? Adam kıpkırmızı kesildi. Adam kıpkırmızı kesildi. Onun içindir ki kardeşlerim, artık bundan sonra uyanalım, din adına konuşmalarımızı delillere dayalı olarak yapalım. Yani konuşmadan önce konuşacağımızın delilini bilelim, bulalım. Amel sahasına dökmeden önce amel edeceğimiz konu ile alakalı delili bulalım, bilelim. Bir şeye inanmadan önce, onu akide haline getirmeden önce onun delilini bilelim ve bulalım. Bilelim ve bulalım. Bilelim ve bulalım. Değilse zorla Kur'an ve sünnetten kendinize delil çıkarmak istersiniz. Ayetleri yamultursunuz, tahrif edersiniz, sünneti yamultursunuz. Allahu Azze ve Celle bizlere yardım eylesin değerli arkadaşlarım. Kardeşimizin yazdığı gibi yıllardır, senelerdir hoca efendiler anlatıyor bir şeyler. Senelerdir bir şeyler söylüyorlar. Ama bizim Müslüman olarak bu anlattıklarınızın delili nedir? Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz şeklinde bir cesaret gösterip de, yani bunlardan bir delil isteyemiyoruz arkadaşım. Hoca söylüyorsa doğru söylüyor. Hoca bunu söylüyorsa doğru söylüyor. Mantığıyla hareket ediyoruz kardeşler. Ve değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki ben işleyeceğim dersle alakalandırayım ve o dersi de kısa tutayım. Unutmayınız ki değerli arkadaşlarım, bu problemlerin hepsi sünnete uygun hareket etmediğimizden kaynaklanıyor. Sünnete uygun hareket etmediğimizden kaynaklanıyor. Halbuki basiretli Müslümanlar sünnete göre hareket etmeleri gerekir. Ona zıt olan şeyleri terk etmeleri gerekir. Sünnet biliyorsunuz, kelime anlamı olarak, lugavi anlamı olarak yol, usul, adet, iyi olsun kötü olsun gidişat ve alışkanlık anlamında olan bir ifadedir. Bize lazım olan şekliyle, ıstılahi tarifi ise sünnet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yolun adıdır. Resulullah'ın takip ettiği yolun adıdır. Yani Resulullah'ın kavilleri, Resulullah'ın fiilleri, Resulullah'ın takrirleri bizim için kendisini takip edeceğimiz bir yoldur kardeşler. Her Müslüman sünnete uygun bir yol takip etme mecburiyetindedir. Ta ki yaratılışının gayesini gerçekleştirebilsin. Her Müslümanın sünnete göre hareket etme mecburiyeti vardır. Başkalarının sünnetine göre değil, Resulullah'ın sünnetine uygun hareket edecektir. Onun getirdiği, onun çizdiği, onun yürüdüğü yolda yürüme mecburiyetindedir. Her kim böyle yaparsa Allah'a itaat etmiş olur. Allah'a itaat etmiş olur. Rabbimiz Nisa suresi 80. ayeti cellesinde "Men yuti'ir resul fakat ata'allah." Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Kim Resulullah'a itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Yani Resulullah'ın din adına yaşadığı, din adına takip ettiği yol kendisine vahyedilen, kendisine vahiy yoluyla tarif edilen bir yoldur. Kendisine vahiy ile tarif edilen bir yoldur. Onun içindir ki o yolda yürüyen, Allah'ın tarif etmiş olduğu yolda yürüyen bir insan demektir. Yüce Rabbimiz Kerim kitabında birçok yerde 40 küsur ayeti celile Muhammed Mustafa'ya itaati emrediyor. Onun sünnetine uymayı emrediyor. Ey Muhammed, onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet edicidir. Allah'ı sevmenin bir ispatıdır Muhammed Mustafa'nın sünnetine uymak. Onun yolunda yürümek. Allah'ı sevmenin bir ispatıdır. Ali İmran suresi 31. Hatırlarsanız kardeşlerim. Rabbimiz yine ey iman edenler, ey iman edenler, sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve onun Resulüne icabet edin. Bilin ki şüphesiz Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz hakikaten bir gün onun huzurunda toplanacaksınız. Allahu Ekber. Bakınız, iman ettiğini söyleyenlere, iman ettiğini diyenlere sesleniyor. Sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet ediniz. Çünkü Allah ve Resulünün davet ettiği şeyler Müslümanlara gerek dünyada gerekse ahirette mükemmel bir hayat sağlayacağı şeylerdir. Güzel bir hayat sağlayacak şeylerdir. Ve Rabbimiz devam ediyor. Biliniz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve siz bir gün Allah'ın huzuruna dönüp toplanacaksınızdır. Bukhari bu ayeti celileyi zikrettikten sonra kısa bir tefsir yaparak diyor ki Rabbimiz burada ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere, sizi ıslah edecek, sizi düzeltecek, sizin menfaatinize olacak, sizin hoşunuza gidecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Evet. Çünkü Kur'an ve sünnet insana maddi ve manevi anlamda hayat veren şeydir. İnsanı ıslah eden, düzelten, onun menfaatine olan şeylerdir kardeşler. Ve yine aynı ayeti cellenin içerisinde dikkat ettirseniz Subhanahu ve Teala bu icabetin gönülden samimi ve ihlaslı olmasını istiyor kardeşlerim. Bildiğiniz gibi ihlas ve samimiyet kalple alakalı bir iş olduğundan dolayı Rabbimiz bu ayeti celilesinde şüphesiz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer buyurarak bu icabetlerinizin samimi, ihlaslı olmasını istiyorum. Yani içinizle dışınızla aynı olun diyor. Zahiren yaptığınız şey düzgün olabilir ama batınınız da sahih olsun, niyetiniz doğru olsun, niyetiniz benim rızam olsun diyor. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani Allah sadece sizin amellerinize bakmaz, kalplerinize de bakar. Kalplerinize de bakar. Bugün Müslümanlar arasında bu anlamda da çirkin çirkin problemler, çirkin çirkin sözler duyuluyor. Ne zamanki insanlara yapmış oldukları ibadetlerinde yanlışlıkları hatırlattığınızda bu yanlıştır kardeşim, Kur'an'a sünnete uygun değildir bunun şöyle yapılması gerekir hakkında delil vardır dediğinizde, inanın daha sözünüzü bitirmeden ağzında bekliyor sana söyleyeceği söz. İnnemel amalu bin niyat kardeşim, innemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir kardeşim diyor. Yani diyor benim niyetim sahih, benim niyetim düzgün, sen ne yapacaksın ameli diyerek burada ibadette iki asılın yan yana gelmesi hususunda amelin de düzgün olma hususunu reddediyor. Daha doğrusu kalbinin temizliğini kalbiyle Allah'ı kastettiğini söyleyerek amelin düzgün olmamasının herhangi bir işe yaramayacağını söylüyor. Halbuki kardeşlerim, defalarca dile getirdiğimiz gibi Allah indinde bir ibadetin kabul görmesi için onda iki tane şartın yan yana gelmesi gerekir. Birincisi, o ibadet Allah rızası için yapılacaktır. Allah için yapılması gerekir. İkincisi ise yaptığınız o amel sünnete uygun olması gerekir. Bunun diğer bir ifade şekli peygamberin tarifi üzere olmalıdır kardeşim. Peygamberin tarifi üzere olmalıdır. Cahil insanların söylediği gibi sen benim niyetime bak. Önemli olan benim niyetim diyerek batıl amellerde bulunamazsınız. Sünnete uymayan ameller işleyemezsiniz kardeşlerim. Sünnete uymayan ameller işleyemezsiniz. Bir gün Ebu İsrail denilen bir adam güneşin altında oruçlu, konuşmuyor ve Allah'a bir nezri var. Orada bu anlamda dikiliyor aleykümselam. Ne yapıyor bu adam güneşin altında? Deniliyor ki bu adam Allah'a bir nezri var. Konuşmadan, oruçlu bir şekilde güneşin altında kendine böyle eziyet ederek bir nezir, bir adakta bulunmuş. Bu adamın niyeti halis. Aleykümselam. Bu adamın niyeti halis. Bu adam Allah'a bir adağı var. Ve burada Allah'ı razı etmek için uğraşıyor bu adam. Aklı sıra. Ama ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Söyleyin ona oradan ayrılsın. Söyleyin ona o güneşin altından kalksın. Konuşsun ama orucunu tutsun diyor. Bakınız burada iyi niyetli de olsa bir insan ameli düzgün değilse kardeşim aleykümselam, ameli düzgün değilse ondan bir hayır göremez, ondan bir fayda göremez. Onun içindir ki bugün Müslümanların bu anlamdaki arızalarını telafi etmeleri elzem olan şeylerdendir. Bugün Müslümanlar niyetimiz İslam'dır, niyetimiz Allah rızasıdır diyerek ne olur ki bu geceleri kutlasak? Ne olur ki bu gecelerde nafile namaz kılsak? Ne olur ki bu gecelerde kaza namazı kılsak? Allah demek suç mu? Resul demek suç mu? Diyerek hakkı batıla bulayarak sizlere karşılık vermeye çalışıyorlar. Halbuki bu kural çok önemlidir. Allah indinde bir ibadetin kabulü için onda iki şartın yan yana gelme mecburiyeti vardır kardeşim. İhlaslı ve samimi bir şekilde Allah kastedilecek, ikincisi sünnete uygun olacaktır. İkincisi sünnete uygun olacaktır. İki tane delil zikredeyim bu anlamda. Faydalı olur. Madem ki bizi dinleyen yeni arkadaşlarımız var, bazı kimselerin yanında. İki tane delil zikredeyim. Hatırlarsanız biraz önce uzunca bir hadisin içerisinden batıl tezgahlarına malzeme olarak kullandıkları küçücük bir ifade çekip alıyorlar cımbızla. İnnemel amalu bin niyat. Yani bu hadisin vurut sebebi. Uzunca bir hadis. Halbuki bu onlara bir reddiyedir kardeşlerim. Hadisin vurut sebebini düşünseniz, hadisi baştan sona okusanız bu onlara bir reddiyedir. Burada bir ibadetin kabulü için şartlardan birisinin var, diğerinin olmadığından dolayı burada bir insan kınanıyor. Muhacuru Ümmül Kays denilen adam kınanıyor. Bu adamın adının Muhacur Ümmül Kays denilmesi, ona bu adın verilmesi hicretini bir kadın için yaptığından dolayıdır. Biliyorsunuz Asr-ı Saadet'te bir hicret olayı gerçekleşmiştir. Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlar Allah'ın emriyle bir hicret olayı gerçekleştirdiler. Yani uzunca bir yol kat ettiler. Aç, susuz, korku içerisinde, eziyet, çile, neticede ne yaptılar? Hicreti gerçekleştirdiler. Ve bu insanların hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edildi. Ama ne yazık ki içlerinden bir tanesinin hicreti kadın için olduğundan dolayı Allah'a ve Resulüne kabul edilmedi. Kalplerin özünü bilen Allahu Azze ve Celle Resulüne bildirdi. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onların kazandığından bahsediyor. Onların hicretinin kabulünden bahsediliyor. Sünnete uygun hareket ve niyetler sahih. Ama diğer o insanın, kadın için hicret eden o insanın amel düzgün. Yani onlar gibi yürüdü. Açlık, susuzluk, korku, o da onlar gibi buna katlandı. Onların yaptığını yaptı. Ama kalbinde o kadına kavuşmak için bir niyet taşıyordu. Dolayısıyla innemel a'malu binniyat hadisinin vurut sebebi işte bundan dolayıdır. Ameller niyetlere göredir. Bunun anlamı da nedir biliyor musunuz? Sizin niyetiniz halis olsun da hangi naneyi yerseniz yiyin, hangi ameli işlerseniz işleyin değildir. Bazen bunu bu şekilde kullanıyorlar. Burada ne anlatılıyor? Hadis bize burada ne anlatıyor? Burada amelleriniz her ne kadar doğru da olsa, sünnete uygun da olsa, Allah kalplerinizi kontrol edecek, niyetinizi kontrol edecek ve ondan sonra sizin amelinizin karşılığını verecek. Hadisin anlamı budur değerli kardeşim. Hadisin anlamı budur. Yani insanları zahiren sünnete uygun amel ettiklerini görebilirsiniz. Aleykümselam. İnsanların sünnete uygun amel ettiğini görebilirsiniz. Ama Allah kalplerini kontrol edecek. İkinci şartı da arayacak. Kalplerinde Allah'ın rızası söz konusu ise o ibadeti kabul edecektir. Onun içindir ki bu delil değerli arkadaşlarım, aleykümselam, bu delil her şeyden önce niyetin halis olması gerekir. Bir ibadetin Allah indinde kabul görmesi için. Birincisi bu, niyet halis olacaktır. Ve ikincisi ise sünnete uygun olacaktır amel. Sünnete uygun olacaktır. Sessiz olur musun arkadaşım? Sakin ve sessiz ol ve dersi dinle. İkincisi ise, hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde "Men amile amelen leyse aleyhi amruna fehuve reddun." Men amile amelen leyse aleyhi amruna fehuve reddun. Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bir delil yok, bir emrimiz yoksa fehuve reddun. O reddolunur diyor. Yani ikinci şart da neymiş kardeşlerim? İkinci şart kardeşler, ameliniz sünnete uygun olacaktır. Amel sünnete uygun olacaktır. Biraz önceki ayeti celileyi hatırlarsanız, şüphesiz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yani amelleriniz düzgün de olsa Allah kalbinizi de kontrol edecektir. İçinizle dışınızla Allah'a teslim olun. İçinizle dışınızla Allah'a teslim olun. Enfal suresi ayet 20. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Evet değerli arkadaşlarım. Rabbimiz mükemmel bir mesajıyla bu anlamda Kur'an'ı ve sünneti işitip, Kur'an'ı ve sünneti dinleyip de ondan kullarının yüz çevirmemesini istiyor. Ondan kullarının yüz çevirmemesini istiyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken yüz çevirmeyin diyor. Enfal suresi ayet 20 kardeşlerim. Nur suresi ayet 54. Ey Muhammed, onlara de ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirir dönerseniz onun uhdesine düşen ancak ona yükletilen tebliğ vazifesidir. Sizin üstünüze düşen vazife ise itaat etmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e ait olan apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Kardeşlerim, altını çiziyorum. Bakınız, Nur suresi ayet 54. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Doğru yolu arayanlar, hak yolu araştıranlar unutmasınlar ki kendisine ittiba edeceği kişi kimse ancak ve ancak Resul olmalıdır. Rabbimiz eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Şeyhinize itaat etmekle, üstadınıza itaat etmekle doğru yol bulunmaz. Mezhebinizin ve meşrebinizin çizdiği yolda yürümekle doğru yol bulunmaz. Doğru yol Resulullah'ın tarif ettiği yoldur. Ona itaat edilirse doğru yol bulunur. Allah bütün inandım diyenlere onun yolunda yürümeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet kardeşlerim, ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer herhangi bir mevzuda niza ederseniz, Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, o meselenizi Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine götürün. Ferudduh ilallahi ve Resul, yani Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hem hayırlı ve hem de netice itibariyle güzel olandır. Burada bazen değerli kardeşlerim, burada bazen hocam bir dakika, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Orada bak diyor ki sizden olan ulul emrede. Dolayısıyla bizim kendisine itaat ettiğimiz üstadımız, şeyhimiz, mezhep imamımız, o zaman neden bunlara karşı çıkıyorsunuz ki? Neden bunlara karşı çıkıyorsunuz ki? Sizin de okuduğunuz gibi Nisa suresinde itaat üç yere anlatılıyor. El cevap değerli arkadaşlarım aklınızda bulunsun. Siz de bu tür şeylerle karşılaştığınızda inşallah aynı şeyleri dile getirirsiniz. Burada kardeşlerim, burada gayet açık ve net bir şekilde itaat etme, yani mustakil emir sigası ikidir. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urresule ve ulul emri minkum. Burada emir sigası ile gelen, mustakil emir sigası ile gelen Allah'a itaattir ve Resulüne itaattir. Diğeri ise sizden olan ulul emre de. Sizden olan ulul emre de. Orada da emire itaatten, ulul emre itaatten bahsediyor ama mustakil bir emir sigası değildir bu. Kayıtlıdır bu. Kayıtlıdır bu kardeşler. Devamında da farkındaysanız bunun izahı zaten yapılıyor. Eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa ferudduh ilallahi ve Resul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Neden demedi ki Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre götürün? Neden demedi? İnsan ulul emirle de, emir sahibiyle de ihtilaf edebilir. Onunla da niza edebilir. Onun içindir ki burada mustakil emir sigası Allah'adır, Resulünedir. Sizden olan ulul emre ifadesi kayda bağlıdır kardeşlerim. Yani bizden olan ulul emir bizi Allah'a ve Resulüne davet ettiği sürece itaat vardır. Diğer bir ifade şekli, Allah'a ve Resulüne isyan etmediği konularda ulul emre itaat vardır. Bu da çok önemlidir. Yani Kur'an'a ve sünnete bırakın ulul emri, bir çocuk davet etse, herhangi bir insan davet etse, yani bize Kur'an'dan sünnetten bir şey gösterse, ona zaten itaat edeceğizdir. Onu zaten kabul edeceğizdir. Burada ulul emre itaatten kastın Allah'a ve Resulüne isyan ettirmediği müddetçe, Allah'a ve Resulüne karşı gelinmediği müddetçe kardeşlerim. Burayı da güzel anlamak lazım. Ve ayetin son kısmında da ifade edildiği gibi, hayırlı bir netice isteyenler, güzel bir sonuç yakalamak isteyenler, meselelerini Kur'an'a ve sünnete götüreceklerdir. Yani sünnete uygun hareket edeceklerdir kardeşlerim. Sünnete uygun hareket edeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana karşı gelip isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Benim tayin ettiğim emirime itaat eden bana itaat etmiştir. Benim emirime isyan eden de bana isyan etmiştir. Evet kardeşler. İşte bunlar görüldüğü gibi alimlere, emirlere itaati içeren emirlerdir. Bunun içindir ki Allah-u Teala biraz önceki ayette Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Allah'a itaat edinden kasıt onun kitabınadır kardeşlerim. Resulüne itaat edinden kasıt onun sünnetinedir değerli kardeşlerim. sizden olan ulul emre itaat edin. Bundan da kasıt biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle sizi Allah'a ve Resulüne isyan ettirmediği müddetçe emirlerinize itaat edeceksinizdir. Emir, sesler birilerini yanına, yolu kesin şuradan, bugün burada tamir olacaktır, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın şeklinde, şu gün şurada toplanın, bugün burada toplanın. Yani Kur'an'a, sünnete ters olmayan, normal işlerde emire itaatten bahseder. Dini konularda zaten itaat Allah'a ve Resulüne'dir. Dini konularda zaten itaat kitaba ve sünnetedir. Ulul emre itaat güzel anlaşılması lazım. Ulul emre itaat, kitaba sünnete muhalefet ettirmediği sürecedir kardeşler. Burayı güzel anlamamız gerekir. Değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle Nisa suresi 65'te yine şöyle buyurur. Rabbin hakkı için onlar aralarındaki çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam manasıyla ona teslim olmadıkları müddetçe la yu'minune, iman etmiş olamazlar. Allahu Ekber. Bakınız kardeşlerim, bu çok önemlidir. Bu kural, bu kaide çok önemlidir. Öneminden dolayıdır ki Rabbimiz burada yeminle başlıyor. Rabbine and olsun ki فَلَا وَرَّبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, Rabbine and olsun ki iman etmiş olmazlar. Ne yaparsalar iman etmiş olmazlar? Aralarında çekiştikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, ey inandığını söyleyenler, ey ben de Müslümanım diyenler, çekiştiğiniz zaman hocanızın yanına gitmeyin. Mezhebinize, meşrebinize koşmayın. Tarikatınıza koşmayın. Üstadın kitaplarına sarılmayın. İman etmiş olamazsınız diyor. Ne yapmadıkça? İhtilaf anında, çekişme anında seni hakem yapıp senin yanına koşacaklar. Sana gelecekler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Yanına gelecekler. Sonra da verdiğin hükümden dolayı nefislerinde hiçbir darlık duymadan tam anlamıyla teslim olacaklardır. Boyun eğileceklerdir. Bunu yapmazsalar iman etmiş olamazlar. İman etmiş olamazlar. Onun içindir ki bugün Müslümanların kısmı azamı hakkıyla iman etmiş insanlar değillerdir. İmanlarına bir sürü şaibeler bulaştırmışlardır. İmanlarına zulüm bulaştırmışlardır. Şirk ve küfür içerisinde birçoğu yaşıyor. Tasavvufçusu şeyhinden yardım bekliyor. Nurcusu efendim üstadından yardım bekliyor. Onun gelecekle alakalı verdiği sözlerine iman ediyor. Süleymancısı daha başka problem içerisinde. Şiası daha başka problem içerisinde. Hepsi Allah'a iman ettiğinden bahseder. Hepsi Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğundan bahseder. Hepsi Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak kabul ettiklerini söylerler. Ya kardeşim, bunu dille söylemekle olur mu? Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul eden, onu kendisi için örnek ve önder olduğunu kabul eden, işte bu ayeti celilede zikredildiği gibi çekişmeli işlerinde, ihtilaflı anda onun yanına koşacak. Herhalde kabrine koşacak değildir, onun sünnetine koşacaktır. Onun sünneti sana yol gösterecektir. Çünkü onun sünneti öyle bir değerli sünnet ki sana Rabbinin kitabını bile nasıl, ne şekilde anlayacağını anlatıyor. Onsuz Rabbinin kitabını anlayamazsın. Kaldı ki Rabbinin kitabı sana ona git diyor. Rabbinin kitabı sana beni Resul beyan eder. O tefsir eder, o izah eder diyor. Senin peygamberin gerçekten Muhammed Mustafa ise, ihtilaf anında çekiştiğin işlerde onun hakemliğine başvurma mecburiyetindesin. Onun hakemliğine başvurma mecburiyetindesin. Ve onun hakemliğine başvurduğunda, yani ihtilaflı bir mesele konuşulduğunda sana delil getirdiyse, karşı taraf içinden bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstereceksin. Değilse iman etmiş olamazsın kardeşim. İman etmiş olamayız kardeşim. Ve yine bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz önceki ayeti celile ile eş anlamlı bir ifade, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Hevamıza, arzularımıza göre hareket etmeyi bırakacağız. Heva ve arzumuza göre hareket etmeyeceğiz. Allahu Azze ve Celle bakınız yine bu konunun tehlikesinden bahsederek فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ عَل۪يمٌ Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitne gelmesinden yahut da acıklı bir azaba çarpmalarından çekinsinler, sakınsınlar. Görüyor musunuz? Rabbimiz Nur suresi ayet 63 benim emrime muhalefet edenden de bahsetmiyor kardeşim. Allahu Azze ve Celle benim emrime muhalefet eden buradan bahsetmiyor. Onun emrine ayetin siyakına sibakına bakarsanız Muhammed Mustafa'dan bahsediyor. Muhammed Mustafa'nın emrine muhalefet edenler dünyada bir fitneye düçar olacaklarından korksunlar. Ahirette de elimli bir azaba çarpılmalarından çekinsinler, korksunlar diyor. Allahu Ekber. Muhammed Mustafa'nın emirlerinden bahsediyor. Hasan'ın Mehmet'in emirlerinden bahsetmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, yoluna, metoduna, sünnetine ve getirdiği şeriatına aykırı hareket edenler bundan sakınsınlar. Zira sözler ve ameller onun sözleri ve amelleriyle ölçülüp değerlendirilir kardeşlerim. Sözleriniz ve amelleriniz onun sözleri ve amelleriyle ölçülüp değerlendirilir. Ona uygun olanlar kabul görür, ona zıt olanlar ise söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun reddedilir. Tepesine çarpılır, yüzüne çarpılır kardeşlerim. Adına din dediğiniz bir mevzunun delili Kur'an'da ve sünnette yoksa yüzünüze çarpılır bu kardeşlerim. Resulullah'ın emirlerine uyacaksınız. Onun yasaklarından uzak duracaksınız. Onun yoluna, metoduna, sünnetine, şeriatına aykırı hareket etmeyeceksiniz. Bundan sakının diyor Allahu Azze ve Celle. Zira sözleriniz ve amelleriniz onun sözleri ve amelleriyle ölçülür. Ona uygun olanlar alınır. Olmayanlar reddolunur. Men amile amelen leysi aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bir delil yoksa فَهُوَ رَدُّنْ O reddolunur. Öyleyse ey Müslümanım diyenler, Allah adına yaptığınız amellerin mutlaka delilini bilin, bulun. Ondan sonra icraat sahasına dökün. Evet. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine güzel bir sözlerinde şu ifadeler: benim rızkım okların, mızrağın altında kılındı. Benim rızkım okların, mızrağımın altında kılındı. Zillet, aşağılık ve adilik ise benim emrime muhalefet edenin üzerine kılındı diyor. Allahu Ekber. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Zillet, aşağılık ve adilik benim emrime muhalefet edenin üzerine kılındı. İnsan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerinden uzak bir dini hayat yaşarsa zillete düşer kardeşlerim. Aşağılanır kardeşlerim. Adileşir kardeşlerim. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun hareket etme mecburiyetimiz vardır. Ahzab suresi ayet 36 Allah ve bir de onun Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın için artık kendi işlerinde buna aykırı hareket etme muhayyerlikleri yoktur. Kim Allah'a ve bir de onun Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmış olur. Evet kardeşlerim, sünnete uygun hareket dersimizle alakalı burada altı çizilecek yer, kim Resul'ün hükmettiği şeylere İçinden bir sıkıntı duymadan teslim olmazsa iflah olamayacağı gibi Resulullah'ın ortaya koyduğu hüküm karşısında iman etmiş olan kadın olsun, erkek olsun, buna aykırı hareket etme muhayyerlikleri yoktur. İttiba etme mecburiyetleri vardır. Bakınız kardeşlerim, bu ayetin nüzul sebebi ile alakalı şu rivayete bir bakınız. Bu ayet, hatırlayanınız varsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi Zeyd bin Harise'ye Esed kabilesinden Zeynep binti Çaş'ı nikahlamak isteğiyle yanına gittiği zaman bu ayet nazil olmuştur hatırlarsanız. Zeynep ben onunla nikahlanmak istemem diyor. Zeynep itiraz ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır onunla nikahlanacaksın diyor. Aleykümselam. Onunla nikahlanacaksın diyor. Zeynep dedi ki ey Allah'ın Resulü kendi kendime oyun mu yapayım? Yani kendimi mi kandırayım? Ben istemiyorum. Onlar böyle konuşurken Allahu Subhanahu ve Teala bu ayeti inzal buyurdu. Bunun üzerine Zeynep dedi ki ey Allah'ın Resulü benimle nikahlanmak üzere onu sen mi seçtin? Evet deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öyleyse ben Allah'ın Resulüne isyan etmem. Ben de onu kendime nikahladım diyor. Ben de onu kendime nikahladım. Yani Zeyd bir köle biliyorsunuz kardeşlerim Zeyd bin Harise. Zeynep binti Çahş ise asil bir aile kızı. Asaletli bir aile kızı değerli kardeşlerim. Burada evlilikteki denkliğin, küfuv dediğimiz olayın dini açıdan olması gerektiğini, iman açısından olması gerektiğini vurgulamak için Allahu Azze ve Celle köle ile asil bir insanı yan yana getirmek için ne yapıyor? Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman artık mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadının bu işi seçip seçmemede muhayyerlikleri yoktur. İttiba etmeleri gerekir. Ne zaman ki bu senden mi Allah'tan mı sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunun vahiy olduğunu söyleyince öyleyse ben de onu kendime nikahladım diyor. Görüyor musunuz? Ben de onu kendime nikahladım. Aklınızdan çıkarmayın kardeşlerim. Hislerimizin, nefislerimizin bizi sevk ettiği noktalar farklıdır. İslam'ın sevk ettiği noktada daha farklıdır. İslam'a uygun hareket etme mecburiyetimiz vardır. İslam'a uygun hareket etme mecburiyetimiz vardır. Nefsimizin hoşuna gitmese de. Nefsimizin hoşuna gitmese de değil mi ki Allah ve Resulü istiyor? Semi'ana ve ata'ana. İşittik, itaat ettik. Semi'ana ve asayna dersek bu biliyorsunuz Yahudilerin mantığıdır, Yahudilerin amelidir. Yahudilerin sözüdür. Değerli arkadaşlarım, konuyu fazla uzatmadan Rabbimizin müjde verdiği kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar var ya Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine bol bol nimet vereceği insanlar olacaklardır. Ve bu nimetler ki kardeşlerim ve bu nimetler ki bitmeyen, tükenmeyen, ebedi bir hayatınız olan ahiret hayatında yiyip içip sefa süreceğiniz nimetlerdir kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle kendisine ve Resulüne itaat edenleri müjdeliyor. Ve bunların da kardeşlerim peygamberlerle arkadaş olacağını, sıddıklarla arkadaş olacağını, şehitlerle arkadaş olacağını, İyi kimselerle beraber olacağını anlatıyor. Bunlar ne iyi arkadaştırlar. Bunlar ne iyi arkadaştırlar. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere batılı batıl görüp ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine Rabbimiz bizlere Kur'an'a sünnete uygun bir din yaşayan insanlardan olmamızı nasip eylesin. Din adına hocasının peşinden koşan, üstadının eline ayağına yapışan, mezhebinin içtihatlarından vazgeçmeyen basiretsiz insanlardan değil de her meselesini Kur'an'a sünnete götüren şuurlu, basiretli Müslümanlardan olmamızı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlarım, Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı burada bizleri dinlemek için harcadığınızdan dolayı Rabbim ecrinizi zayi etmesin, ecrimizi zayi etmesin. Konuyla alakalı anlaşılamayan bir yer varsa, özellikle benim tarafımdan anlatamadığım veya sizin tarafınızdan anlayamadığınız bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Allah hepinizden razı olsun. Özelimden soru soran kardeşim,